SBS Türkçe ilesiniz. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında Yavuz Oğan'la karşı karşıyayız. Yavuz Bey, hoş geldiniz programa.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Türkiye COVID-19'da yaklaşık 3 hafta sürecek bir tam kapanmaya başladı dün akşam itibariyle bizim saatimize göre. Tüm bu önlemler Mart başındaki bir önceki açılma öncesi seviyeye düşürmek için yapılıyor sanki. Yani böyle hükümetin Mart'taki açılması hataymış gibi görünüyor değil mi şu anda?
Evet, bütün uzmanlar bir kere o konuda hemfikirler. Hatta uzmanlar demeyeyim, bilim kurulu üyeleri de aynı şeyi söylüyor. Mart başındaki açılmanın yarattığı sıkıntının bugün itibariyle tam kapanmaya da giderilmeye çalışıldığını söylüyorlar. Mart başında biraz vaka sayıları aşağı düşmüştü. Ama hükümetin açılma kararıyla birlikte, ki yeni varyantlar vardı, İngiliz varyantı vardı, bütün dünyada böyle kasıp kavuruyordu, çok daha kolay bulaştığına ilişkin tespitler vardı. Ve uzmanlar o zaman da uyarmışlardı bu varyantların Türkiye'de görmeye başlamasıyla yayılımın hızlanacağı konusunda, ama ekonomi, işte her şeyin başında ekonomi. Burada da ekonomiyi biraz daha normale çevirebilmek için o uyarılara pek kulak asmadı hükümet. Ve sonrasında ne oldu? Sonrasında süratle arttı. 30 binler, 40 binler, 50 binler, 60 binler. Türkiye dünyada Hindistan'dan sonra en fazla vakanın görüldüğü ülke haline geldi. Sadece o da değil, geçmişte vaka sayıları yükselse bile vefat sayıları belli bir seviyede kalıyordu. Şimdi günlük 300, 350, 360, 370 insan hayatını kaybediyor. Her gün 300'ün üzerinde insan kaybediyor. Hastanelerde sıkıntı var ve önümüzdeki dönemde de turizm sezonu açılacak. Artık yaz geldi, bahar. Bütün bunları göz önünde bulundurarak hükümet, ki Nisan başında aslında kırmızı alarm veriyordu vakalar, ama Ramazan'ı bekledi 13 gün. O konuda da uzmanların eleştirileri var. Niye o 13 gün boşa geçirdi diye. Ramazan'ın başından itibaren tedbirler sıkılaştırıldı, ama sıkılaştırılan tedbirler de yaraya merhem olmadı. Onun üzerine zaten çok uzun zamandır uzmanlar söylüyorlardı, tam kapanma. Ekonomik ve sosyal destekle birlikte tam kapanma. Herkesin en önemli tespiti ve talebi buydu. Tam kapanma olacak, insanlar evlerinden çıkmayacaklar, hareketlilik azalacak. Ama gelir kaybına uğrayanlara da bir ekonomik destek sağlanacak. Hükümet tam kapanmayı açıkladı bayram sonrasına kadar. Ama ekonomik ve sosyal destek beklendiği gibi açıklanmadı. Çok küçük önlemler tam kapanma kararı sonrasında geldi. Ama onların da özellikle gündelik esnafa yönelik bir aylık ekstra gelir desteği var, 1000 lira bunun içinde. Bazı kredilerin ertelenmesi var, ama esnafın dışında gündelik çalışanlara yönelik olarak herhangi bir destek söz konusu değil. Ki son dönemde Türkiye'de pandemi döneminde bütün dünyada olduğu gibi işsizlik çok ağır bir biçimde kendisini hissettiriyor. Kısa çalışma ödeneğini Haziran sonuna kadar arttırma, işten çıkartmaları, Haziran sonuna kadar yasaklama kararları da uzatıldı, değerlendirildi. Ama tüm bunların yine de o beklenen ekonomik ve sosyal destek olmadığı biçimde eleştiriler var hükümeti.
Yavuz Bey, bu yasaklar açıklanınca istisnalar var. Böyle uzun bir liste açıklanıyor. Yani burada da Melbourne'de de mesela tam kapanma yaşandı ve sokaklar ıssızdı haftalarca. İstanbul'da mesela bu istisnaları bırakınca kaç kişi evde kalıyor acaba?
Vallahi DİSK'in bir araştırması var. %61 çalışanların, işçilerin yani. %61'i istisna kapsamında dedi. Yani bütün üretim alanlarında çalışma devam edecek. Hatta bununla ilgili olarak bir sınıfsal hastalık tanımlaması da yapılıyor COVID'e. Çünkü parası olanlar evlerinde izole olabiliyorlar. Parası olanlar tam kapanma döneminde tatile gidiyorlar. Parası olanlar Ege kıyılarına gidiyor. Ya da hiç parası olmayan, hiç kazanamayanlar, İstanbul'da, büyük şehirlerde işini kaybedenler, gündelikçi olup da gelir kaybına uğrayanlar da memleketlerine, annelerine, babalarına gidiyorlar. Bu nedenle istisna çok fazla. Zaten halk sağlığı uzmanları bunun bir tam kapanma değil, kısmi kapanma olduğunu söylüyorlar. Tam kapanma değerlendirmesi hükümete ait. Uzmanlar daha çok kısmi kapanma terimini kullanıyorlar. Sokaklar kalabalık oluyor zaten yürüme mesafesinde alışveriş yapmak mümkün olduğu için. Trafikte de ciddi bir hareket oluyor büyük şehirlerde. Ama yine de önceki günlere göre, yani normal zamanlara göre bir seyrelme söz konusu toplu taşımlarda ve trafikte. Bunun yaratacağı bir olumlu etki olması bekleniyor. Ancak şunu söylemek lazım, tam kapanmaya ilişkin açıklamanın üzerinden 3 gün sonra tam kapanma geleceği için ciddi bir hareketlilik de yaşandı. Milyonlarca insan büyük şehirlerden köylerine, memleketlerine ya da sahil kentlerindeki evlerine göç ettiler. Mesela Ege'deki belediye başkanları, Bodrum'un, Marmaris'in, Çeşme'nin belediye başkanları gelenlerin yoğunluğu nedeniyle çok ciddi tedirginliklerini dile getirdiler. Böyle bir altyapıya sahip olmadıklarını açıkladılar. Yani büyük bir nüfus hareketliği oluştu. Halbuki tam kapanmanın en önemli gerekçesi nüfus hareketliğini engellemek. Bu nüfus hareketliğiyle birlikte virüsün, büyük şehirlerde yoğunlukta olan virüsün Anadolu'ya, Ege'ye yayılma ihtimali de uzmanları korkutuyor.
Yavuz Bey, bir de içki yasağı var. O çok tartışıldı. Onu biraz anlatabilir misiniz bize?
Valla o da çok acayip bir durum. Bilim kurulu üyesi çıktı televizyonda. Dedi ki bu içki yasağını biz anlamadık. Biz böyle bir talepte de bulunmadık. Bunun pandemiyle bir alakası da yok. Ben olsam geri alırım dedi. Başından beri bu mesele konuşuluyor. Hafta sonlarında sokağa çıkma yasağı uygulanırken tekel bayilerini kapattığı için hükümet bir haksız rekabet oluşmaması gerekçesiyle büyük marketlerde içki satışını yasakladı hafta sonunda. Yasak zamanı, sokağa çıkma yasağı zamanı. Şimdi 17 günlük bir kapatma var. Aynı kuralların geçerli olduğunu açıkladı Süleyman Soylu. Yani 17 gün marketlerde satışları yasak, tekel bayileri de kapalı. Bu büyük bir tartışma yarattı. Hukukçular bunu hiçbir şeye dayanmadığını, bir anayasa ile izah edilemeyeceğini, yasalarla izah edilemeyeceğini, genelgeyle böyle bir yasan getirilemeyeceğini, bunun insanların yaşam biçimine müdahale olduğunu söylediler. Çok da iddialı cümleler ettiler. Hodri meydan dediler. Ama İçişleri Bakanı biz geçmişte uyguluyoruz, şimdi uyguluyoruz. Kurtulalım da nasıl kurtulursak kurtulalım dedi. O da şöyle eleştirildi. Çin'de kurtuldu ama insanları evlerine çivileyerek kurtuldu. Demokratik ülke olmanın getirdiği bir takım sorumluluklar da var. Ona göre yapmak lazım. Üstelik alkolün, evde tüketilen alkolün kime ne zararı var diye bu konuyu eleştirdiler. Ama bir geri adım atılmadı. Yasak fiilen devreye girdi. Yasaklar tebliğ edilirken içki satan iş yerlerine o tebliğlerde atıp herhangi bir yasaya, herhangi bir genelgeye, yönetmeliğe değil Cumhurbaşkanı'nın yaptığı kapanma açıklamasına referans verildi. Buna da hukukçuların itirazı var. Bazı davalar da açıldı. Muhtemelen o davalardan olumlu sonuç alınacak ama tabii bu yasaklar da uygulanmış olacak 17 gün içinde. Bu süreçte de mesela aşıyla ilgili ciddi problem var. Türkiye'nin 2 ay aşı zor olacak dedi Sağlık Bakanı. Bazı aşı randevuları iptal edildi. Sonra tekrar verildi. Sputnik aşısı gelecek dedi. Çin aşısı gelmiyor dedi. Söz verdikleri halde. BioNTech'le yeni anlaşma yapıldı duyurdu ama bu kapatma döneminde yoğun bir aşılama yapılmayacağını duyurdu. Bazı gözlemcilere göre de hükümet bu aşı meselesi konuşulmasın, vaka sayıları konuşulmasın, içki meselesi konuşulsun. AK Parti hükümetinin zaten mütedeyyin bir destekçi seçmeni var. Ramazan'da içki konuşulursa, muhalefet de buna destek verirse kendi içinde bir bütünleşme de sağlar. İklimden yola çıkarak bu meselenin tartışılmasına, bu yasakların gündeme gelmesine de izin verildiğiyle belirtiliyor. Öyle ya da böyle. Sonuç itibariyle Türkiye'de demokratik anayasal sisteme dikkat çekilerek böyle bir yasağın dayanağının ne olduğu sorgulanıyor. Ama bu sorgulanmasına rağmen yasakladım diyen İçişleri Bakanlığı'nın sözü şu anda geçerli görünüyor. 17 gün fiilen Türkiye'de şu anda içki satışı yasak.
Yavuz Bey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birkaç gün gecikmeyle Joe Biden'a Ermeni soykırımı terimini kullandığı için tepki verdi. Nasıl karşılandı bu tepki acaba?
Muhalefet yetersiz karşıladı. Bir kere hafta sonunda 23 Nisan'da yaptığı telefon görüşmesi, o görüşmede Biden'ın soykırım ifadesini kullanacağını bildirmesi. Buna rağmen Haziran'da NATO zirvesinde randevulaşılması muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı. Üstelik Beştepe'den bir takım isimler bu ifadeye tepki gösterdiler ama Cumhurbaşkanı 2-3 gün bekledikten sonra pazartesi günü Bakanlar Kurulu ardından buna tepki gösterdi. Tepki de son derece dengeliydi. Yani filan Cumhurbaşkanı'ndan alıştığımız hey Biden gibi bir ifade de kullanılmadı. Sayın Biden bizi bilir, üzülmüştür, haksızlık yapmıştır gibi son derece dengeli ifadeler kullanıldı. Buna tabii Cumhuriyet Halk Partisi önce tepki gösterdi. Başkalarına kaplan ama Biden olunca, Amerika olunca niye avladı Cumhurbaşkanı diye. Minnoş bir tepki diye Akşener'in ifadesi var. AK Partililer sert tepki gösterdiğini söylüyorlar Cumhurbaşkanı'nın ve muhalefeti tepki göstermemekle eleştiriyorlar. Bu da dikkat çekici bir noktada Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavrı. Onlar da CHP niye tepki göstermiyor? Belli bir angajmanın içinde mi Amerika Birleşik Devletleri'ne dedi ki CHP'nin bir tepkisi var buna. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından, hem parti sözcüsü hem de partideki diğer yöneticiler ağzından. Ama Türkiye'nin bir tedbir alması gerektiğini Amerika'ya karşı, o tedbirleri de dile getirerek aktardı Bahçeli. Bu çok sık rastlanan bir şey değil. S-400'leri aktive edin dedi, hükümete çağrı yaptı. F-35'lerle ilgili olarak da ödediğimiz paraları geri almak için harekete geçin dedi. O program çıkarıldı biliyorsunuz Türkiye. Bunu dikkat çekici buldu Türkiye'de siyaset takip edenler. Önümüzdeki dönemde hükümetin uygulayacağı müeyyideler, ki onların içinde en azından bir büyükelçiyi çekmek olabilir. Tepki olarak o bile yapılmadı Ankara tarafından. Şimdi Haziran'daki görüşme bekleniyor. Bu tepkisizlik halinin Milliyetçi Hareket Partisi ile parti arasında bir gerilim noktası olabileceğini için tespitler de yapılıyor. Ama şu bir gerçek, geçmişte Avrupa'da soykırım ifadesini kullanan, soykırımı tanıyan kararlar alan meclislere yönelik Ankara'dan yapılan açıklamalar ve alınan tedbirlere baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'ne hiç tepki göstermedi diyebiliriz.
Yavuz Bey, geçmişte verilen tepkilere buradan bakınca mesela İtalyan şarapları dökülüyordu sokaklara, büyükelçi çekiliyordu ve bundan ibaret değil miydi?
En azından iç politikaya yönelik olarak baktığınızda ifadeler çok sertti. Merkel'in nelerle suçlandığını biliyoruz Almanya parlamentosunda bu mesele görüşüldüğünde. İtalya için öyle, Hollanda için öyle, yani portakallar falan bıçaklandı doğru Türkiye'de. Bir takım gösteriler yapıldı, sokaklar hareketlendi. Ama şimdi siyasi irade bu meselenin üzerinde çok fazla durulmasını istemiyor. Çünkü Türkiye'de en azından büyükelçiler çekildi. Sonra gönderilmiş olabilir ama bunların hepsi tarihe geçen hususlar. Böyle bir karar aldıktan sonra, bu nitelendirmeyi kullandıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'nin büyükelçisi istişare için Ankara'ya bile çağrılmadı. En hafif tepkilerden birisi olarak gösterilebilirdi bu. Bunun nedeni de ekonomi olarak açıklanıyor. Yani Türkiye'de şu anda çok kırılgan bir ekonomi var. Rezervlerini bir dönem doları aşağıda tutabilmek için eritmiş bir merkez bankası var. Ve ekonomideki sıkı ve zor şartlar nedeniyle bir de Halk Bankası davası var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Onun yaratabileceği bir olumsuzluk söz konusu hem iç siyasete hem de ekonomiye. Bunlar göz önünde bulundurularak biraz daha aklı başında, biraz daha sık sesle tepki gösterdiler. İşte tepkiler yapıyor. Yoksa geçmişte de savaş ilan edilmedi elbette ama o ülkenin resmi tarihine geçebilecek bir takım tepkiler verildi. O tepkilerin hiçbiri Amerika Birleşik Devletleri için tercih edilmedi.
Yavuz Bey, biraz önce eritilmiş 128 milyar dolardan bahsettiniz. Bir yandan da bu aralar kripto para skandalları var. Bu ekonomik çalkantılar gündemin merkezinde. Bunu nasıl açıklayabiliriz artık? Bu kadar milyar dolarlar kripto paralara yatırılıyor ve yolsuzluklarla suçlanıyor bunu yapanlar. Nasıl açıklayabiliriz acaba?
Ya sosyolojik bir çözümleme söylersem, ya kısa yoldan zengin olma hayallerinin ürünü. Herkes çok hızlı bir şekilde emek sarf etmeden, eğitim almadan, çaba sarf etmeden iyi para kazanmak için çaba sarf ediyor. Yani aklını buraya çalıştırıyor, birikimini buraya yatırıyor. Büyük hayal kırıklıklarıyla karşı karşıya kalıyor. Geçenlerde evini satıp kripto paraya yatıran bir kişi intihar etti Türkiye'de, İstanbul'da. Birçok kripto para borsaları var Türkiye'de. Hangisinin güvenli, hangisinin güvensiz olduğuna ilişkin bir merkezi bir denetleme söz konusu değil. İnsanlar ellerine geçirdikleri 50 lira, 100 lira, 1000 lira, 500 lira, 5000 lira, 10 bin lira gibi çeşitli miktarlarda, ama herkes için yatanlar açısından baktığınızda dar gelirler genelde ve onlar için önemli olan miktarları bu borsalara yatırıyorlar. Kısa sürede para kazanmak için. Türkiye'de son dönemde kısa sürede para kazanma hayali hemen hemen herkesin kafasında. Çünkü örnekleri var, bir takım rol modeller var. Bu çerçevede hızlı para kazanmak için paralar yatırılıyor ve son dönemde de işte 100 milyonlarca doları alanlar alıp yurt dışına kaçabiliyorlar ya da Türkiye'de battıklarını ilan edebiliyorlar. Birkaç tane böyle kripto borsası battı Türkiye'de. Şimdi bunu regüle edecek bir sistemi, denetleyecek bir sistemi getirmek için Ankara'nın çalıştığı belirtiliyor. Ama adamlar yüzlerce milyon doları alıp giderken bugüne kadar kimsenin görmediği de ortada. Şöyle düşünün, Türkiye'de belediyeler halka yardım için para toplarlarken Türkiye ayağa kalktı paralel devlet kuruluyor diye. Orada toplanan paranın 25-30 misli parayı 23 yaşındaki bir genç kurduğu küçük bir şirkette topladı ve sonra da yurt dışına kaçtı. Türkiye belediyenin topladığı paradan paralel devlet yarattı. Bu dolandırıcı aylarca o paraları toplarken bütün Türkiye sessizce onu takip etti, izledi. Buna ilişkin çok ciddi eleştiriler de var. Üstelik yine yurt dışına kaçan bu kripto para borsasının sahibi genç insan, liseden terkmiş herhalde. Eğitimi de çok üst düzey değil veya bir dijital eğitimi de söz konusu değil. Bazı siyasetçiler de fotoğrafları çıktı. O fotoğrafların üzerinden yine siyasi tartışmalar yapıldı. Geçmişte de çiftlik bank tartışması olmuştu. O da çok ciddi bir parayı yurt dışına kaçırmıştı. İnsanları dolandırarak, onun da siyasetçiler de fotoğrafları söz konusuydu. Yani işin içinde siyaset var mı yok mu, önümüzdeki dönemde ne çıkacak onları göreceğiz ama çok insanın hayaliyle birlikte bu genç adam Türkiye'deki o açıklardan faydalanıp toplayıp parayı yurt dışına gitmiş durumda.
Yavuz Bey, son olarak Kobane davası başladı bu hafta. Halkların Demokratik Partisi'ne yönelik dava bu. Sonucun ne olacağı hakkında bir fikir var mı basında?
Vallahi en azından hükümet temsilcilerinin yaptıkları paylaşımlara baktığınızda baştan hüküm verilmiş görünüyor. Fahrettin Altun İletişim Başkanı katiller için hesap verme vakti diye tam duruşmanın başlayacağı gün bir mesaj paylaştı. Bir gün önce de İçişleri Bakanı HDP PKK diye ve 6-8 Ekim olaylarının aslı nedir? PKK nasıl bu konuda talimat vermiş ve HDP bu talimata uymuş, insanların ölümüne neden olmuş diye bir video paylaştı. Ertesi günde HDP'nin o dönemki 6-8 Ekim olaylarının yaşandığı dönemki parti yöneticileri hakim karşısına çıktılar. Hakimle aralarında gerilimler yaşandı. Avukatların konuşmasına mahkeme heyeti çok fazla izin vermedi. İddianameyi okutmakta ısrarcı oldu. Sanıklar avukatlar olmadan savunma yapmayacaklarını söylediler. Duruşmanın devam edemeyeceğini söylediler ama ona pek kulak asılmadı. Reddi hakim talebinde bulundular. Bu talepleri kayda geçirilmedi. Yani gerilimli bir atmosfer vardı. Önünde HDP'liler açıklama yapmak istedi. Duruşma salonunun önünde polisler gazetecilerle HDP'lilerin arasına girdiler. HDP'liler açıklama yaparken megafondan sesler yükseltildi. Mağdur olduğunu söyleyen bir grup orada slogan atarken polisler onları korumaya aldı gibi yaklaşım, yani devletin yaklaşımı HDP'lilerin önümüzdeki dönemde biraz ceza almasını ister, talepkar bir görüntü sergiledi o konuda. Tabii bilmiyoruz, daha yeni başladı. Geçmişte bu konuyla ilgili yargılanıp Anayasa Mahkemesi'nden hak ihlali kararı alan isimler de söz konusu. Yıllar önce ortaya çıkmış bir olayın yıllar sonra yargılanıyor olmasının siyasi ayağına dikkat çekiyor HDP ısrarla ve her zaman. Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davalarda bu mesele birebir ismiyle birlikte yer almasa bile dosyalarda yer alıyordu. Ayrılıp yeni bir dava haline getirilmesi eleştiriliyor. Hukuki açıdan çok eleştiriliyor. Siyasi açıdan da dikkatle takip ediliyor ama tabii diğer tarafta hükümet üyelerinin ya da yönetimde bulunanların, elinde güç bulunduranların baştan hüküm vermiş olmaları da hukuklar tarafından eleştiriliyor.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.